Ayrım 24, sayfa 245. Günümüzde tüm bu kurumların, fabrika, okul, psikiyatri hastanesi, hastane, hapishane, amacı bireyleri dışlamak değil, sabitlemektir. Fabrika bireyleri dışlamaz, onları bir üretim aygıtına bağlar. Okul, bireyleri kapatırken bile dışlamaz, onları bir bilgi aktarım aygıtına bağlar. Psikiyatri hastanesi bireyleri dışlamaz, onları bir ıslah aygıtına, bireyleri normalleştirme aygıtına bağlar. Islah evi ya da hapishane de böyledir. Bu kurumların sonuçları bireylerin dışlanması olsa da ilk amaçları bireyleri normalleştirme aygıtına bağlamaktır. Fabrika, okul, hapishane ya da hastanelerin hedefi bireyi bir üretim sürecine, bir üretici oluşturma ya da ıslah etme sürecine bağlamaktır. Böylece belirli bir norm çerçevesinde üretimi ya da üreticileri garanti etmek söz konusudur. Dolayısıyla bireyleri toplumsal çerçeveden dışlayan 18. yüzyıl tecridinin karşısına bireyleri üreticilerin üretim, formasyon, reform ya da ıslah aygıtlarına bağlama işlevi olan ve 19. yüzyılda ortaya çıkan tecrit konabilir. Demek ki dışlama yoluyla içerme söz konusudur. İşte bu nedenle tecridin karşısına hapsetmeyi koyuyorum. Esas işlevi marjinallerin dışlanması ya da marjinalliğin güçlendirilmesi olan 18. yüzyıl tecridi ve amacı içerme ve normalleştirme olan 19. yüzyıl hapsetmesi. Nihayet 19. yüzyıldaki tecride orijinal bir biçim veren 18. yüzyıla göre üçüncü bir farklılıklar bütünü vardır. 18. yüzyıl İngiltere'sinde başlangıçta kesin bir biçimde devlet dışı ve hatta devlet karşıtı olan bir denetim süreci vardı. Dinsel grupların devlet tahakkümüne karşı bir tür savunma tepkisi ki bununla kendi denetimlerini sağlıyorlardı. Fransa'da tersine esas olarak Lötre ve Kaşe'nin kurumsallaştırılmasından ibaret olan ve en azından biçimiyle aygıtları bakımından güçlü bir şekilde devletleşmiş bir aygıt vardı. Demek ki İngiltere'de kesin olarak devlet dışı bir formül ve Fransa'da da devletçi bir formül vardı. 19. yüzyılda yeni ve çok daha yumuşak ve zengin bir şey ortaya çıktı. Bir dizi kurum, okullar, fabrikalar, bunların açıkça devletçi ya da devlet dışı olduklarını, devletin parçası olup olmadıklarını söylemek güçtür. Aslında kurumlara, ülkelere ve durumlara göre bu kurumlardan birkaçı doğrudan devlet tarafından kontrol edilir. Örneğin Fransa'da temel pedagojik kurumların devlet aygıtı tarafından kontrol edilmesi için bir çatışma yaşandı. Bu siyasi bir koz olarak kullanıldı. Fakat benim baktığım düzeyde bu soru önemli değildir. Bu farklılığın çok önemli olduğunu sanmıyorum. Yeni olan şey, ilginç olan şey, devlet ile devlete ait olmayan şeyin özünde iç içe girmesi, bu kurumların içinde kesişmesidir. Devlete ait olan ve olmayan kurumlardan söz etmek yerine, devlet içi olan kurumsal bir hapsetme ağının varlığından söz etmek gerekir. Devlet aygıtı ile devlet aygıtı olmayan arasındaki fark, bence bu genel hapsetme aygıtını varoluşumuzun içine hapsedilmiş olduğu bu hapsetme ağının işlevlerini analiz edebilmek için önemli durmuyor. Bu ağ ve bu kurumlar ne işe yarar? Bu kurumların işleyişini şu şekilde niteleyebiliriz. İlk olarak bu kurumların pedagojik, tıbbi, cezai ya da sınai çok ilginç bir özelliği bireylerin zamanın tümünün ya da hemen hemen tümünün denetimi sorumluluğunu sürdürmektir. Demek ki bunlar belli bir biçimde bireylerin yaşamının tüm zamansal boyutunu üstlenen kurumlardır. Bu konuda bence modern toplumla feodal toplumu karşı karşıya getirmek mümkündür. Feodal toplumda ve etnologların ilkel diye adlandırdığı birçok toplumda bireylerin denetimi esas olarak yerel içerilmeleriyle, belirli bir yere dahil olmalarıyla yapılır. Feodal iktidar insanlar üzerinde belli bir toprağa ait oldukları ölçüde uygulanır. Yerel coğrafi kayıt iktidarın uygulanmasının bir aracıdır. Bu iktidar insanlara belli bir yere bağlı olmaları ölçüsünde kaydolur. Buna karşılık 19. yüzyıl başlarında oluşan modern toplum özünde bireylerin mekansal aidiyetine ilgisiz ya da görece ilgisizdir. Bireylerin bir toprağa, bir yere aidiyetleri biçimindeki mekansal denetimleriyle ilgilenmez. Bireylere ilgisi onların kendisine sunacağı zamanla orantılıdır. İnsanların zamanının üretim aygıtına sunulması, üretim aygıtının yaşam zamanını, insanların varoluş zamanını kullanılabilir olması gerekir. Denetim bu nedenle ve bu biçim altında uygulanır. Sanayi toplumunun oluşması için iki şey gereklidir. Bir yandan insanların zamanının pazara sunulmuş olması, satın almak isteyenlere sunulması ve bir ücret karşılığında satın alınması gerekir. Ve diğer yandan insanların zamanının çalışma zamanına dönüşmüş olması gerekir. Bu nedenle tüm bir kurum dizisinde zamanın azami ölçüde çekilip kullanılması tekniklerini ve sorununu görürüz. Benim gönderme yaptığım örnekte bu fenomeni yoğunlaşmış biçiminde katışıksız durumunda gördük. Emekçilerin yaşamının zamanı eksiksiz olarak sabahtan akşama ve akşamdan sabaha bir kurum tarafından ödül karşılığında bir kerede satın alınır. Aynı fenomeni bu yüzyıl içinde yavaş yavaş açılan başka kurumlarda, kapalı pedagoji kurumlarında, ıslah evlerinde, yetimhanelerde ve hapishanelerde de görürüz. Öte yandan özellikle bu hapishane fabrikaları yönetmenin mümkün olmadığı fark edildiği andan itibaren insanların sabah gelecekleri, çalışacakları ve akşam işi terk edecekleri bir çalışma türüne dönmek zorunlu hale geldiğinde dağınık biçimler ortaya çıkar. Bu dönemde insanların zamanının bütünlüğü içinde fiili olarak çıkarılıp alınmasalar da çalışma zamanı haline gelmesi için denetlendiği kurumların çoğaldığını görürüz. 19. yüzyıl boyunca bayramları kaldıracak ve dinlenme zamanlarını azaltacak bir dizi önlem benimsenecektir. Yüzyıl boyunca işçilerin ekonomisini kontrol etmek için çok incelikli bir teknik geliştirilir. Bir yandan ekonominin gerekli esnekliğe sahip olması için ihtiyaç olduğunda insanları işten çıkarabilmek gerekiyordu. Fakat diğer yandan işçilerin zorunlu işsizlik zamanından sonra çalışmaya yeniden başlayabilmeleri ve bu aralıkta açlıktan ölmemeleri için rezervleri ve tasarrufları olması gerekiyordu. İngiltere'de 1840'lı yıllarda ve Fransa'da 1850'li yıllarda açıkça ortaya çıktığını gördüğümüz ücret artışları buradan kaynaklanır. Fakat işçilerin parası olduğu andan itibaren tasarruflarını işsiz kalacakları andan önce kullanmamaları gerekir. Tasarruflarını istedikleri an grev yapmak ya da şenlik yapmak için kullanmamalıdırlar. O zaman işçinin tasarruflarını kontrol etme zorunluluğu ortaya çıkar. 1820'li yıllarda ve özellikle 1840 ve 1850 yıllarından itibaren işçilerin tasarruflarını toplamayı ve bunları kullanma tarzlarını kontrol etmeyi sağlayan tasarruf sandıklarının, yardım sandıklarının yaratılması buradan kaynaklanır. Bu şekilde işçinin zamanı sadece çalışma gününün zamanı değil, tüm yaşamının zamanı üretim aygıtı tarafından en iyi biçimde kullanılabilecektir. Böylece görünüşte koruma ve güvenlik kurumları biçimi altında insan varoluşunun tüm zamanının çalışma pazarının ve çalışma taleplerinin kullanımına sunulduğu bir mekanizma oluşur. Zamanın tümünün koparılıp alınması bu bağımlı kılma kurumlarının ilk işlevidir. Yine gelişmiş ülkelerde zamanın bu genel denetiminin tüketim ve reklam mekanizması tarafından nasıl uygulandığını göstermek mümkün olurdu. Tabi kılma kurumlarının ikinci işlevi artık bireylerin zamanını denetlemek değil, sadece bedenlerini denetlemektir. Bu kurumlarda çok ilginç bir şey vardır. Eğer bunların hepsi görünüşte uzmanlaşmış kurumlarsa, üretim amaçlı fabrikalar, psikiyatrik olsun ya da olmasın, iyileştirme amaçlı hastaneler, öğretim amaçlı okullar, cezalandırma amaçlı hapishaneler, bu kurumların işleyişi görünüşte kesin olan amaçlarını büyük ölçüde aşan genel bir disiplin içerir. Örneğin 19. yüzyıl başındaki fabrika patronları için ahlaksızlığın, cinsel ahlaksızlığın nasıl önemli bir sorun oluşturduğunu gözlemlemek çok ilginçtir. Ve bu sadece en azından demografik sonuç düzeyinde kötü denetlenen doğum oranı sorunlarıyla ilgili bir şey değildir. Bunun nedeni işçilerin sefaatine, işçilerin cinselliğine patronların katlanamamalarıdır. Yine psikiyatrik olsun olmasın iyileştirme amaçlı hastanelerde cinsel davranışın, cinsel faaliyetin niçin yasak olduğu da sorulabilir. Bir dizi temizlikle ilgili neden ileri sürülebilir. Yine de bu nedenler psikiyatrik olsun olmasın bir hastanenin kendine sadece bireyler üzerinde uyguladığı özel işlevi değil, bu bireylerin yaşamlarının tümünü görev edinme yönündeki evrensel, temel, genel karar açısından marjinaldir. Okullarda niçin sadece okuma öğretilmez ve insanlar yıkanmaya da zorlanır? Burada varoluşun denetlenmesine yönelik bir işlevin bir tür çok biçimliliği, çok anlamlılığı, ölçüsüzlüğü, ölçülü olmaması söz konusudur. Fakat bireylerin tüm varoluşlarının bu kurumlar tarafından denetlenmesinin nedenleri daha yakından analiz edilirse, aslında sadece azami zaman miktarı elde etmenin, hesaplamanın değil, bireyin bedenini belirli bir sisteme göre denetlemenin, oluşturmanın, değerlendirmenin söz konusu olduğu görülür. Bedenin toplumsal denetiminin tarihi yazılsaydı, 18. yüzyıl dahil bu zamana kadar geçen sürede bireylerin bedeninin esas olarak eziyet ve cezaların kaydolduğu yüzey olduğu gösterilebilirdi. Beden, eziyet edilmek ve cezalandırmak için yapılmıştır. 19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan kontrol mercilerinde beden tamamen farklı bir anlam edinir. Artık eziyet edilmesi gereken bir şey değil, oluşturulması, ıslah edilmesi, düzeltilmesi gereken şeydir. Yetenek kazanması, bazı nitelikler edinmesi, çalışabilir beden olma niteliğini kazanması gereken şeydir. Böylece tabi kılmanın ikinci işlevinin açıkça ortaya çıktığı görülür. Birinci işlev, insanların zamanını, yaşam zamanlarını çalışma zamanına dönüştürerek zamanı söküp almaktır. İkinci işlev, insanların bedeni iş gücü haline gelecek şekilde davranmaktır. Bedeni iş gücüne dönüştürme işlevi, zamanın çalışma zamanına dönüştürülmesine cevap verir. Bu tabi kılma kurumlarının üçüncü işlevi, yeni ve ilginç bir iktidar türünün yaratılmasıdır. Bu kurumlarda uygulanan iktidar biçimi hangisidir? Çok biçimli, çok anlamlı bir iktidar. Belli durumlarda bir yanda ekonomik bir iktidar vardır. Bir fabrikada mal sahibine ait olan bir üretim aygıtındaki çalışma zamanı karşılığında ekonomik iktidar bir ücret sunar. Ayrıca başka türde bir ekonomik iktidar vardır. Bazı hastane kurumlarında tedavinin paralı bir niteliği vardır. Fakat diğer yandan tüm bu kurumlarda sadece ekonomik değil siyasi bir iktidar da vardır. Bu kurumları yöneten kişiler emir verme, kuralları oluşturma, önlemler alma, bireyleri kovma, başkalarını kabul etme hakkını da üstlenirler. Üçüncü olarak ekonomik ve siyasi bu iktidar aynı zamanda hukuksal bir iktidardır. Bu kurumlarda sadece emir verilmez, karar da alınır. Üretim, öğretim gibi işlevler sağlanmaz, cezalandırma ve ödüllendirme hakkı da vardır. Yargı mercileri karşısına çıkarma gücü vardır. Bu kurumların içinde işleyen mikro iktidar aynı zamanda hukuksal bir iktidardır. Örneğin, bireylerin bir mahkeme tarafından yargılandıkları için gönderildikleri, fakat yaşamlarının bir tür mikro mahkemenin, kalıcı küçük mahkemenin gözetimi altına yerleştirildiği hapishanelerde, bireyleri davranışlarından dolayı sabah akşam cezalandıracak gardiyanların ve hapishane müdürlerinin bulunması şaşırtıcıdır. Okul sistemi de tümüyle bir tür hukuksal iktidara dayanır. Her an cezalandırılır ve ödüllendirilir, değerlendirilir, sınıflandırılır. Kimin iyi, kimin daha az iyi olduğu söylenir. Sonuç olarak hukuksal iktidar, genel işlevi dikkate alınmazsa oldukça keyfi bir biçimde, hukuksal iktidar modelini iki katına çıkarır. Birine bir şey öğretmek için niçin cezalandırmak ve ödüllendirmek gerekir? Bu sistem aşikar gözükmektedir. Fakat eğer düşünürsek aşikarlığın yok olduğunu görürüz. Nietzsche'yi okursak hukuksal, siyasi, ekonomik bir iktidar aygıtı içinde kalmayan bir bilgi aktarım sisteminin tasarlanabileceğini görürüz. Son olarak iktidarın dördüncü bir özelliği vardır. Bir anlamda diğer iktidarları kat eden ve onları harekete geçiren iktidar. Bu epistemolojik bir iktidardır. Bireylerden bir bilgi elde etme iktidarı ve bakışa maruz kalan bu iktidarlar tarafından zaten denetlenen bu bireyler hakkında bir bilgi elde etmek. Demek ki bu iki biçimde olur. Örneğin fabrika gibi bir kurumda işçi emeği ve işçinin kendi çalışması üzerine bilgisi, teknik iyileştirmeler, küçük icat ve keşifler, işçinin çalışma sırasında yapabileceği mikro uyarlamalar anında not edilir ve kaydedilir. Dolayısıyla işçinin kendi pratiğinden elde edilir. Gözetleme aracılığıyla onun üzerinde uygulanan iktidar tarafından biriktirilir. Bu şekilde işçinin çalışması yavaş yavaş denetimin güçlenmesini sağlayacak olan belli bir üretkenlik bilgisine ya da teknik bir üretim bilgisine dahil olur. Böylelikle bireylerin davranışlarından yola çıkarak bizzat kendilerinden elde edilen bir bilginin nasıl oluştuğu görülür. Ayrıca bu durumdan yola çıkarak oluşan ikinci bir bilgi vardır. Bireylerin gözlenmesinden, sınıflandırılmalarından, kaydedilmelerinden ve davranışlarının karşılaştırmalarının analizinden doğan bireyler üzerine bir bilgi. Böylece bu teknolojik bilginin yanı sıra bütün kapatma kurumlarına özgü bir gözlem bilgisinin psikiyatri, psikososyoloji, kriminoloji gibi bir tür klinik bilginin doğduğu görülür. Böylece üzerinde iktidar uygulanan bireyler ya kendilerinin oluşturduğu ve yeni normlara göre biriktirilecek olan bilginin elde edildiği yerdir ya da yeni denetim biçimlerine imkan tanıyacak bir bilginin nesneleridir. Örneğin psikiyatrik bir bilgi böylece doğmuş ve Freud'a kadar gelişmiştir. Bu bilgiden ilk kopan Freud olmuştur. Psikiyatrik bilgi pratik olarak ve yalnızca doktorlar tarafından ve psikiyatri hastanesi gibi kapalı bir kurumsal alan içinde iktidarı ellerinde tuttukları zaman uygulanan bir gözlem alanından yola çıkarak oluşmuştur. Aynı şekilde pedagoji çocuğun okul görevlerine uyarlanmasından yola çıkarak oluşmuştur. Bu uyarlanmalar çocuğun davranışlarından gözlenmiş ve çıkartılmıştır. Daha sonra çocuk üzerinde uygulanan kurum ve biçimlerin işleyiş yasası haline gelmiştir. Bu iktidar ve bilgi oyunları bu kurumlara eş zamanlı olarak müdahale eden ve uygulanan çoğul iktidar ve bilgi üzerinden kapatma kurumlarının bu üçüncü işlevinde zamanın gücünün ve iş gücünün dönüşümü ve üretime entegrasyonu görülür. Yaşama zamanının iş gücü olması, iş gücünün üretici güç haline gelmesi, bir dizi kurumun bu kurumları şematik ve toplu olarak kapatma kurumları biçiminde tanımlayan oyunuyla mümkündür. Bana öyle geliyor ki bu kapatma kurumlarını yakından sorguladığımızda içerme noktaları, özel uygulama noktaları ne olursa olsun her zaman genel bir şema, büyük bir dönüşüm mekanizması buluruz. İnsanların yaşamı üretici güç olabilecek bir şey haline nasıl getirilebilir? Bu kapatmayla sağlanmış mekanizmalar toplamıdır. Konuşmamı bitirirken biraz dosdoğru bir tarzda bazı sonuçlar sunacağım. Birinci olarak bana öyle geliyor ki oldukça muammalı olduğunu söylediğim bir kurum olan hapishanenin ortaya çıkışı bu analizden yola çıkarak açıklanabilir. Beccaria'nınki gibi bir ceza hukuku teorisinden yola çıkarak hapishane kadar paradoksal bir şeye nasıl varılmıştır? Bu kadar paradoksal ve bu kadar uygunsuzlukla dolu bir kurum nasıl olmuş da görünüşte kesin bir rasyonellik içeren bir ceza hukukuna kendini dayatabilmiştir? Beccaria'nın yasacı rasyonalitesine ıslah edici bir cezaevi projesi kendini nasıl dayatabilmiştir? Bence hapishanenin kendini dayatabilmesinin nedeni özünde 19. yüzyılda doğmuş bütün bu kapatma kurumlarının yoğunlaşmış, örnek teşkil eden sembolik biçimi olmasıdır. Gerçekten de hapishane tüm bunlarla eş biçimlidir. İşlevi esas olarak insanların yaşamını üretici güce dönüştürmek olan büyük toplumsal panoptizmde hapishane, gerçekte iktisadi, cezalandırıcı veya ıslah edici olmaktan çok sembolik ve örnek teşkil edici bir işlev görür. Hapishane, toplumun ters dönmüş imgesidir. Tehdide dönmüş imgedir. Hapishane iki söylem yayar. Şöyle der: İşte toplum budur. Her gün okulda, fabrikada size yapılan şeyi yaptığım sürece beni eleştiremezsiniz. Ben masumum. Toplumsal bir uzlaşmanın ifadesinden başka bir şey değilim. Ceza usul teorisinde ya da kriminolojide görülen budur. Hapishane, her gün olup bitenden bir kopuş değildir. Fakat aynı zamanda hapishane bir başka söylem de yayar. Hapishanede olmadığınızın en iyi kanıtı benim. Diğer kurumlardan ayrı, özel bir kurum olarak sadece yasaya karşı suç işleyenlere yönelik bir kurum olmamdır. Böylece hapishane hem geri kalan her şeye benzediği için kendini temize çıkarır ve hem de tüm diğer kurumları hapishane olma suçlamasından kurtarır. Çünkü kendini sadece bir suç işleyenler için geçerliymiş gibi sunar. Bence hapishanenin inanılmaz başarısını, kısmen aşikar niteliğini, kolaylıkla kabul edilmesini açıklayan şey, tam da hapishanenin konumundaki bu muğlaklıktır. Oysa ki hapishanenin ortaya çıktığı andan itibaren 1817'den 1830'a kadar büyük ceza hapishanelerinin geliştiği andan itibaren herkes hem onun uygunsuzluklarını biliyordu hem de ölümcül ve tehlikeli niteliğini. Hapishanenin toplumsal panatizmler piramidine dahil olabilmesinin ve fiilen dahil olmasının nedeni budur. İkinci sonuç daha polemiktir. Biri şöyle dedi: İnsanın somut özü emektir. Fransızca metinde kullanılan travail kelimesi hem emek hem de çalışma anlamına gelmektedir ve burada her iki anlamda da kullanılmaktadır. Doğrusu bu tez birçok kişi tarafından dile getirilmiştir. Bu tezi Hegel'de, post-Hegelcilerde ve Marx'ta, Althusser'in deyişiyle bir dönemin Marx'ında buluyoruz. Ben yazarlarla değil, ifade edilen şeylerin işleviyle ilgilendiğimden, bunu kimin dediğinin ya da ne zaman dediğinin pek önemi yoktur. Göstermek istediğim şey, aslında emeğin asla insanın somut özü ya da insan varoluşunun somut biçimi olmadığıdır. İnsanların çalışmaya gerçekten yerleşmiş olmaları, çalışmaya bağlı olmaları için insanların fiili olarak analitik bir biçimde değil, sentetik bir biçimde çalıştıkları üretim aygıtına bağlanacakları bir işlem ya da bir dizi karmaşık işlem gerekir. İnsanın özünün çalışma olarak ortaya çıkabilmesi için siyasi bir iktidarın gerçekleştirdiği işlem ya da sentez gerekir. Dolayısıyla emeğin insanın somut özü olduğu, bu emeği kâra dönüştürenin, aşırı kâra ya da artı değere dönüştürenin kapitalist sistem olduğunu varsayan geleneksel Marksist analizin doğrudan kabul edilebileceğini sanmıyorum. Aslında kapitalist sistem varlığımıza çok fazla nüfuz etmektedir. 19. yüzyılda inşa edildiği şekliyle bu rejim, insanın çalışma gibi bir şeye bağlandığı siyasi teknikler, iktidar teknikleri bütününü hazırlamak zorunda kalmıştır. İnsanların bedeninin ve zamanının çalışma zamanı ve iş gücü haline geldiği ve aşırı kâra dönüşmek için fiilen kullanılabileceği teknikler bütünü. Fakat aşırı kârın olabilmesi için alt iktidarın olması gerekir. İnsanın varoluşu düzeyinde bile mikroskobik, kılcal siyasi bir iktidar örgüsünün insanları üretim aygıtına bağlayarak onları üretimin failleri, emekçiler yaparak oluşmuş olması gerekir. İnsanın çalışmaya bağı sentetik siyasidir. Bu iktidarın yaptığı bir bağdır. Alt iktidar olmadan aşırı kâr olmaz. Alt iktidar diyorum çünkü biraz önce tanımladığım iktidar söz konusudur. Yoksa geleneksel olarak siyasi iktidar diye adlandırılan değil. Ne bir devlet aygıtı ne de iktidardaki sınıf söz konusudur. Bu küçük iktidarlar daha alt bir düzeye yerleşmiş küçük kurumlar bütünüdür. Yapmaya çalıştığım şey aşırı kârın olabilirlik koşulu olarak alt iktidarın analizidir. Sonuncu sonuç, aşırı kârın koşulu olan bu alt iktidarın oluşurken, işlemeye başlarken, bu alt iktidar kurumlarında çoğalmış olan bir dizi bilginin, bireyin normalleşmenin bilgisi, ıslah edici bilginin doğuşuna yol açmış, insan bilimleri denen şeyi ve bilimin nesnesi olarak insanı ortaya çıkarmış olmasıdır. Böylece aşırı kârın imhasının nasıl zorunlu olarak alt iktidarın sorgulanmasını ve ona saldırmayı içerimlediğini görüyoruz. Alt iktidara saldırmanın insan bilimlerinin ve bir bilgi türünün ayrıcalıklı ve temel nesnesi olarak kabul edilen insanın sorgulanmasına ister istemez nasıl bağlı olduğunu görüyoruz. Ayrıca analizim doğruysa insan bilimlerini üretim ilişkilerinin insan bilincindeki doğrudan yansısı ve ifadesi olan bir ideoloji düzeyine yerleştiremeyeceğimizi de görüyoruz. Eğer söylediğim doğruysa, bu iktidar biçimleri kadar bilgi biçimleri de üretim ilişkilerinin üstünde bu ilişkileri ifade eden ya da onları devam ettiren şey değildir. Bu bilgiler ve bu iktidarlar insanların varoluşunda değil, üretim ilişkilerinde çok daha derin olarak kökleşmiş bulunurlar. Bunun nedeni kapitalist toplumları niteleyen üretim ilişkilerinin olması için belirli iktisadi belirlenimler dışında bu iktidar ilişkilerinin ve bilginin bu işleyiş biçimlerinin olması gerekir. İktidar ve bilgi böylece derinlemesine kökleşmiş olurlar. Üretim ilişkilerinde üst üste binmezler. Bunları oluşturan şeyin içinde çok derinlemesine köklenmiş olurlar. Sonuç olarak ideoloji diye adlandırılan şeyin tanımının niçin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini görüyoruz. Soruşturma ve inceleme, feodal toplumda malların edinilmesi düzeyiyle ve kapitalist aşırı kârın inşası ve kapitalist üretim düzeyinde işleyen bilgi iktidar biçimleridir. Soruşturma ya da inceleme olarak bilgi iktidar biçimleri bu temel düzeyde yer alır.